Ayrım 21, Umutlar ve İdamlar. Altan Öymen, sayfa 222. İlk kadro çalışması. Düşündük, sorduk, soruşturduk ve karar verdik. En azından bir kadro çalışması yapıp kimlerle çalışmamız gerektiğini saptayacağız. Sonra onların ücretlerini ve sosyal haklarının hesabını yapacağız. Ziya Bey'le bir daha konuşacağız. Öyle de yaptık. Kadro tasarısı yaparken önermek istediğimiz gazetecilerin sadece mesleki performanslarını değil, o zamanki siyasi eğilimlerini de göz önünde tuttuk. Çünkü Türkeş adının yol açtığı söylentiler dolayısıyla kimsenin gazetenin Türkeş'in çizgisindedir demesine fırsat vermek istemiyorduk. İlk kadro taslağımız şöyleydi. Ben genel yayın müdürlüğü yapacağım. Gazetenin istihbarat şefliğini Oktay Ekşi üstlenecekti. Nilüfer Dış Haberler Servisi'nin sorumlusu olacaktı. Yazı işleri müdürü olarak da Ulus Gazetesi'nin o zamanki yazı işleri müdürlerinden ikisini seçmiştik. Biri DP zamanında o görevi dolayısıyla hapiste de yatmış olan Ülkü Arman'dı. Öteki 18 Mayıs 1960 tarihli gazetenin sorumlusu olarak İsmet İnönü'nün tahkikat encümenince yasaklanmış olan meclis konuşmasını yayınladığı için tahkikat encümenince sorguya çekilen Erdoğan Tamer'di. Kadroda bizimle birlikte sadece onların adını görmek bile çıkaracağımız gazetenin Türkeş'in gazetesi olmadığını görmeye yeterdi. Yönetimin ilk isimlerinin hepsinin de geldiği yer ya CHP sözcüsü Ulus Gazetesi'ydi ya da onunla aynı çizgideki Dünya Gazetesi. Kadrodaki diğer görevler için düşündüğümüz arkadaşlardan bir kısmı ise benim daha önce yönettiğim Yeni Gün Gazetesi'nde çalışan gazetecilerdi. Çoğunu o dönemden tanıyordum. Daha sonra yazı işleri müdürlüğü de yapacak olan Erdoğan Tokatlı, 1960'ların sonlarından itibaren gazete sahipleri arasına katılacak olan Mustafa Özkan, daha sonraları uzun süre Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğünü yapacak olan Oktay Kurtböke, o dönemde Dünya Gazetesi'nde çalışmakta olan aynı zamanda değerli bir çevirmen olan Muzaffer Aşkın onlardandı. Bazıları da benim Yeni Gün'de birlikte çalıştığım değerli arkadaşlarımdan Mehmet Ali Kışla'nın ekibindendi. Ben Yeni Gün'den ayrıldıktan bir süre sonra genel yayın müdürlüğüne Kışlalı gelmişti. Gene kendisi gibi genç gazetecilerden bir kadro kurmuştu. O kadrodan Öcal Uluç vardı. O da yazı işleri müdürü adaylarımız arasındaydı. Kardeşi Hıncal Uluç spor servisimizin yönetici adayıydı. Daha sonra Türkiye dergiciliğinde önemli bir atılımın liderlerinden biri olacaktı. Kadınca ve erkekçe dergilerinin yöneticiliğini yapacaktı. Uzun yıllardan beri de Sabah gazetesinin çok okunan yazarı olarak gazeteciliğe devam ediyor. Tabii burada adları geçen arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını birlikte yapmayı düşündüğümüz gazetecilerdi. Onlara ek olarak daha başka gazeteciler de aklımızdaydı. Ama Ziya Tansu ile önce onlar üzerinde konuştuk. Hiç tereddüt etmeden hepsini kabul etti. Tabii hepsi de o zamanki 4953 sayılı kanuna göre mukavele yapılacaktı. Ücretleri, kendi talepleri de göz önünde tutularak o sıradaki gazeteci maaşları raicine göre belirlenecekti. Ulusa veda. Biz Ziya Tansu'nun önerisini görüşüp kabul eden 3 kişi kadro kurma hazırlıklarını sürdürürken kendi durumumuzu da belirginleştirdik. Gazetelerimize gidip ayrılmak istediğimizi bildirdik. Benim o işim güçtü. CHP'nin yayın organı olan Ulus, gazeteciliğe başladığım ilk gazeteydi. 1950 yılında stajyer olarak girmiştim. Gazetenin 1953 yılında DP iktidarının zoruyla kapanışına kadar, bakınız değişim yılları, orada çalışmıştım. Kapatıldıktan sonra da Nihat Erim'in imtiyaz sahipliği altında Ulus'un devamı gibi yayımlanan Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde görev yapmıştım. 1955'ten sonra Tercüman Gazetesi'nin Ankara temsilciliğinde bulunmuştum. 1958'de ise gene Ulus'a dönmüştüm. Kısacası 10 yıllık gazetecilik hayatımın 7-8 yılı Ulus'ta geçmişti. Askerlik dönemimde bile basında çalışan, çalıştıran ilişkilerini düzenleyen, sözüne ettiğim yasaya göre yasal olarak Ulus kadrosunda kalmaya devam etmiştim. Ama doğrusu Ziya Bey'in teklifi de bir gazeteci için cazip bir teklifti. Kadrosu ve mali durumu güçlü yeni bir gazete kurulacak. Ben de onun tam yetkili yöneticisi olacağım. Her genç gazeteci gibi benim de gerçekleştirmek istediğim projeler vardı. Onları uygulama imkanı ortaya çıkacaktı. O fırsatı kaçırmak istemiyordum. Gerçi yeni çıkacak bir gazetenin kurulup geliştirilmesi kolay bir iş değildi. O tecrübeyi Yeni Gün gazetesinde yaşamıştım. Güçlükleri çoktu. Ama orada gene de bir şeyler yapabilmiştim. Yapmak zaten aynı zamanda tecrübe edinmek demek, yeni deneyimler kazanmak demek. Şimdiki yeni gazetede o deneyimlerimi kullanacaktım. Kadromuzdaki arkadaşlarla birlikte Öncü'yü çok iyi bir gazete olarak çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Gazetenin dezavantajı tabii Ankara'da yayımlanacak olmasıydı. Gazeteciliğin merkezi İstanbul'daydı ve o işin baskı teknolojisinden dağıtım örgütlenmesine kadar altyapısı orada oluşmuştu. Ama Ankara'da çıkan iddialı bir Ankara gazetesinin de İstanbul gazetelerinin günü gününe ulaştırılmadığı diğer birçok yere günün erken saatlerinde götürülüp dağıtıma sokularak okurlara sunulabilmesi imkanı vardı. Bu kitaplarda yeri geldikçe hatırlatılmıştır. İstanbul gazeteleri Ankara'ya bile zamanında ulaştırılıp aynı gün dağıtılamıyordu. Haber kaynakları açısından da Ankara'da gazetecilerin avantajlı olduğu alanlar vardı. İç politikadan dış politikaya, ekonomiden kültür sanat alanına kadar birçok alanda en önemli kaynaklar oradaydı. Ekonomik haberlerde de şöyle bir durum vardı. Ekonomik hayatın o zamanlar sadece bir kısmının merkezi İstanbul'daydı. Büyük kısmında devlet teşebbüslerinin ağırlığı devam ediyordu. Büyük bankalardan büyük ekonomik kuruluşlara kadar birçok ekonomik kuruluşun yönetimlerinin merkezi Ankara'daydı. Kültür sanat alanında ise devletin kurduğu ilk devlet konservatuvarının temelini oluşturduğu opera, tiyatro, bale sahneleri Ankara'daydı. Ayrıca Türk müziği alanındaki ses sanatçıları açısından şöyle bir durum vardı. Ses sanatçılarının gazinolarda verdiği konserler açısından İstanbul'un üstünlüğü devam etse bile aynı sanatçıların seslerinin halkın genç kesimlerine iletilmesi ancak radyo yoluyla mümkündü. Radyonun merkezi de Ankara'daydı. Tüm ses sanatçıları ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar seslerini radyo yoluyla duyurmaya öncelik verirlerdi. Kısacası Ankara o açıdan bir de önemli bir haber merkeziydi. Bütün bu açılardan güçlü bir kadro ve sermaye ile çıkarılacak iyi bir gazetenin Türkiye çapında satış yapacak ön plandaki gazeteler arasına girmeyi başaramaması için ciddi bir neden yoktu. Ulus gazetesi yöneticileriyle yaptığım görüşmede yeni gazeteyi tercih etme nedenlerimi belirtirken bu gerekçelerimi anlattım. Ankara'daki gazetecilik avantajlarının ulus içinde söz konusu olduğunu ama parti gazetesi olarak bunları kullanmanın kolay olmadığını hatırlattım. Gazeteden ayrılmamı anlayışla karşılamalarını beklediğimi söyledim. Karşılıklı teşekkürlerimizi bildirdik, ulustan ayrıldım. Gazetenin imtiyaz sahibi olan CHP'nin başta Genel Başkanı İsmet İnönü olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerini de kısaca ziyaret edip veda ettim. Gene Rüzgarlı Sokak. Ankara'da çıkan gazetelerin çoğunun merkezleri ve basım evleri o tarihte gene Rüzgarlı Sokak ile Rüzgarlı Sokağın yan sokaklarındaydı. Demokrat Parti'nin yayın organı Zafer'in ve Zafer gibi iktidarı destekleyen haberin yayımlarını durdurması üzerine boşalan binalar başka gazetelere kiralanıyordu. Ankara'da çıkan Yeni Gün gazetesi de Sanayi Caddesi'ndeki eski yerinden ayrılıp o binanın bir bölümüne yerleşmişti. Ulus gazetesi zaten aynı bölgede biri yazı işleri bölümü öteki teknik bölüm için kiraladığı iki binada faaliyet gösteriyordu. Akis dergisinin merkezi de Rüzgarlı Sokak'taki bir apartman katındaydı. Böylece eskiden beri Ankara gazeteciliğinin merkezi sayılan, o yüzden de Ankara'nın babı ailesi diye anılan Rüzgarlı Sokak ve civarı 27 Mayıs'tan sonraki kiracı değişmelerine rağmen o özelliğini muhafaza ediyordu. Ziya Tansu da Öncü gazetesi için biri Zafer'in binasında, öteki Zafer'in karşısındaki binada olmak üzere iki büro kiralamıştı. Bu yüzden benim Ulus'un binasındaki masamı ve öteki eşyamı toplayıp Öncü binasına taşımam güç olmadı. İki yer arasında sadece 80-100 metrelik bir yürüyüş mesafesi vardı ve başladık çalışmaya. Yeni iş yerimizde önceki sayfalarda adları geçen arkadaşlarımızdan gazeteyi de sözleşme formalitesini yerine getirenler de gelip masalarına yerleşmeye başladılar. Bir yandan yazı işleri müdürleri ve sayfa sekreterleri birlikte gazetenin şeklini ve mizanpaş tercihlerini belirlemeye çalışıyorduk. Bir yandan da kadromuzu genişletmek için temaslarımızı sürdürüyorduk. Gazetenin birinci sayfadaki baş yazarı Aydın Yalçın olacaktı. Devamlı köşe yazarı olarak Emil Galip Sandalcı ile konuşmuştuk. Haftanın belirli günleri yazmaları için başvurduğumuz başka yazarlar da vardı. Televizyonun henüz Türkiye'ye girmediği o sıralarda gazetelerin dizi, roman ve veya fotoroman yayımlamaları kural haline gelmişti. Onlar için de temaslara başlamıştık. Bu çalışmalarımız Temmuz ayının sonunda yoğunlaştı. İlk sayının çıkış günü olarak 26 Ağustos gününü tespit ettik. 10. Bölüm. Hapisten çıkanlar ve hapse girenler. Hapisten çıkan gazeteciler, hapse giren gazeteci siyasetçiler. 27 Mayıs öncesindeki iktidarı mensupları için kurulan yüksek soruşturma kurulları. Yargı yeri İstanbul adalarının en az bilineni Yassıada. MBK'da yasa değişikliği. 65 yaşın üzerindekiler de idam edilebilsin. Burada fotoğraflarla birlikte şu başlık altında hapishaneden kurtulan gazeteciler: Ahmet Emin Yalman, Vatan Gazetesi sahibi ve yazarı; Ülkü Arman, Ulus'un yazı işleri müdürü; Kurtul Altu, Akis'in genel yayın müdürü. Hapse giren gazeteci siyasetçiler: Selim Ragıp Emeç, Son Posta Gazetesi sahibi, Bursa Milletvekili; Bahadır Dülger, Zafer Gazetesi yazarı, Gaziantep Milletvekili; Mithat Perin, Ekspres Gazetesi sahibi, İstanbul Milletvekili. Burada şimdi benim cemiyet ve öncü gibi yeni işlerimle uğraştığım sırada Türkiye'de olup bitenleri hatırlayalım. 27 Mayıs'tan sonra ilk iş olarak Bakanlar Kurulu oluşturulmuştu. Milli Birlik Komitesi üyelerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi 2 hafta geçtikten sonra 13 Haziran günü mümkün olmuştu. Ancak o vakte kadarki bazı konular hakkındaki kararlar ihtilal mantığı içinde oluşturulabiliyordu. İhtilalin lideri, Orgeneral Cemal Gürsel'in Milli Birlik Komitesi Başkanı sıfatıyla yayımladığı kararların radyoda ilan edilmesi, kararların yürürlüğe girip uygulanmasına yetiyordu. Bu şekilde ilan edilen ilk kararlardan biri hapisteki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasıydı. Önce o ilk günlerdeki uygulamayı hatırlayalım. O sırada hapisteki gazetecilerin çoğu ya İstanbul'daki Toptaşı cezaevindeydi ya da Ankara'da Cebeci'deki cezaevinin Ankara Hilton denilen koğuşundaydı. Hapisteki gazeteciler denilince onların hepsi mahkemelerce mahkum edilip cezaları Yargıtay'ca onaylanarak kesinleşmiş olan gazetecilerdi. Zaten o dönemde muhakemesi henüz bitmediği halde tutuklanmış olan hiçbir gazeteci yoktu. Gazeteciler tutuksuz olarak yargılanırlar ve ancak haklarındaki ceza kesinleşirse cezalarını çekmeye başlarlardı. Hapisteki gazetecilerin çarpıldığı cezaların çoğunun gerekçesi devlet adamlarına hakaret suçunu işlemiş olmalarıydı. Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs günü aldığı serbest bırakma kararı sırasında Ankara Hilton koğuşundaki yükümlü gazetecilerden biri Ulus Gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman'dı. 12 aylık hapis cezasını tamamlamış ama başka bir suç dolayısıyla aldığı 16 aylık cezayı çekmeye başlamıştı. O karar ile cezasının geri kalanı ortadan kalkmıştı, artık serbestti. Bir başka gazeteci Akis dergisinin cefakar genel yayın yönetmenlerinden Yusuf Ziya Ademhan'dı. Başbakan'a hakaretten 1 yıl, biri meclis başkan vekili Agah Erozan'ı küçük düşürmekten 8 ay yatmıştı. Ayrıca kıdemli hakimlerin Adalet Bakanı'nın emriyle emekliye sevk edilmelerine imkan veren yasayı eleştirmek suçunu işlemişti. O suç yüzünden çekmekte olduğu 1 yıllık bir cezası daha vardı. Ama onun 4 ayını yattıktan sonra, yani toplam olarak 24 ay içeride kaldıktan sonra 27 Mayıs günkü MBK kararının uygulanmasıyla serbest bırakılmıştı. Aslında Adem Han'ın görülmekte olan daha başka cezaları da vardı. Ama MBK'nın o kararı sadece içerideki gazetecilerin dışarıya çıkarılmasını değil, aynı zamanda basın suçları ile ilgili çekilmemiş cezaların kaldırılmasını da öngörüyordu. Ayrıca kısa bir süre sonra MBK'nın çıkaracağı kanunlarla basın mevzuatındaki cezaları içeren maddelerin tümü hukuken de değiştirilecekti. Basına DP iktidarı zamanında konulmuş olan cezalar resmen de kaldırılacak, devam etmekte olan soruşturmalar durdurulacaktı. Ankara'da gazeteci mahkumlardan bir diğeri de gene Akis gazetesi yöneticilerinden Kurtul Altuğ'du. O da tahkikat encümenince sorguya çekilip tutuklandıktan sonra İran Şahı'nın Türkiye ziyareti sırasında Akis'in Şah Muhammed Rıza Pehlevi'ye hakaret ettiği iddiasıyla kesinleşen bir yıllık cezasını çekmeye başlamıştı. Sadece birkaç hafta yattıktan sonra 27 Mayıs ihtilaliyle hem o cezadan hem de öteki davalar dolayısıyla alabileceği tüm davalardan kurtulmuştu. Beyhan Cenkçi de Ankara basınının Yeni Gün ve Ulus gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü yapmış ünlü gazetecilerinden biriydi. Hakkındaki bir yıllık bir davadan 10 ay yattıktan sonra cezaevinden çıkmış ve hakkındaki başka davalar sonucunda uğrayabileceği mahkumiyetlerden de kurtulmuştu. İstanbul'da Toptaşı cezaevinde yatan gazetecilerden biri, Vatan Gazetesi yazı işleri müdürlerinden Selami Akpınar'dı. O dönemin ünlü Pulyam davasının sonucu olarak 38 ay hapse mahkumdu. Pulyam bir Amerikan gazetecisinin adıydı. Başbakan Adnan Menderes hakkında eleştirel bir yazı yazmış, Vatan Gazetesi o yazının tercümesini yayımlamıştı. O yazıda başbakana hakaret edildiği iddiasıyla açılan davaların birinin sanığı Selami Akpınar'dı. O yüzden 38 aylık hapis cezasına çarptırılmış ve cezası kesinleşmişti. Ama 27 Mayıs'tan sonraki kararla 122 günlük hapisten sonra o cezadan kurtulmuştu. İstanbullu cezalılardan biri de Kim dergisi kurucularından Şahap Balcıoğlu'ydu. Durumu Akpınar'ınkine benziyordu. 18 ay hapse mahkumdu. 144 gün yattıktan sonra hürriyetine kavuşmuştu. Ve basının o sıradaki duayenlerinden 72 yaşındaki Ahmet Emin Yalman. O da Pulyam davasından 15 ay hapse mahkumdu. Toptaşı cezaevinde yatarken hastalığı dolayısıyla geçici olarak tahliye edilmiş, tedavi altına alınmıştı. 27 Mayıs sabahı hem o cezasından hem de hakkındaki diğer soruşturmalardan kurtulmuştu. Vatan yazarlarından Naim Tirali de Pulyam davası mahkumlarındandı. 16 ay hapse mahkumdu. 100 gün yattıktan sonra 27 Mayıs'taki kararla çıkarılmıştı. Tabii o sırada hapiste olmayan ama haklarında soruşturmalar açılmış bulunan gazeteciler de vardı. Bazıları dava aşamasındaydı. Akis dergisi sahip ve başyazarı Metin Toker, Ulus Gazetesi'nin genel yayın müdürlerinden Nihat Subaşı, ünlü karikatüristlerimizden Ratip Tahir Burak, yazı işleri müdürlerinden Cenap Çetinel o soruşturmaların sanıklarıydı. Onların başkalarının üzerindeki Demokles'in kılıcı da aynı kararda kalkmış oluyordu. Not: 27 Mayıs'ta hapiste olan, hapiste yatmış ve çıkmış olan ve veya haklarında soruşturmalar açılmış bulunanlar arasında daha başka gazeteciler de vardı. Bir kısmı yerel gazeteler mensuplarıydı. Bir kısmı hakkındaki uygulamalar daha eski tarihlerdeydi. Burada hepsinin adlarını anamadım, sadece hatırlayabildiklerimi yazdım. Ama şunu belirtmeliyim, eğer bu konuda uzun bir araştırma yapacak vakti bulup da 27 Mayıs döneminden önceki 10 yıllık Demokrat Parti döneminde hapse giren gazetecilerin istisnasız hepsinin adını içeren bir liste çıkarabilseydim, sayıları herhalde 100'ü aşmazdı. Yani o sayı bu kitabın yazıldığı birkaç yıl içinde gerçekleşen 150 civarındaki hapisteki gazeteci sayısıyla kırılan rekora yaklaşamazdı bile. Ayrıca hapisteki gazetecilerin çoğunun haklarındaki dava konusu belli olmadan önce gözaltına alınıp tutuklandıkları da unutulmamalı. Sonradan beraat ettikleri duruşmalarda bile bazılarının 4-5 yıla kadar süren tutukluluklarının haksız yere çekilmiş ağır bir ceza haline geldiği de unutulmamalı. Yassıağlı'dakiler ne olacak? Gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayan o uygulamalar tabii daha Milli Birlik Komitesi'nin üyeleri belli olmadan ilk ihtilal gününün fiili liderleri tarafından alınmıştı. Gürsel Madanoğlu Türkeş ve yakın çevrelerindeki birkaç subay tarafından. O kararlarla oluşan fiili durumun daha sonra çıkarılan kanunlarla hukuki durum halini almasından sonra artık o fiili durum süreci sona ermiş olacaktı. Basın suçu adı verilen suç çeşidi uzunca bir süre için gündemden çıkmış olacaktı. 27 Mayıs 1960'ı izleyen iki haftanın sonunda artık geçici devlet yönetiminin üç erkinden ikisinin sorumluları görevlerine başlamıştı. Yürütme organı olarak ilk oluşan kurul 20 bakanlı hükümetti. Devlet Başkanlığı ve Milli Birlik Komitesi Başkanlığı ile birlikte hükümet başkanlığı görevi de Orgeneral Cemal Gürsel tarafından üstlenilmişti. Yasama organı olarak tüm yasaları ve yasamayla ilgili kararları çıkaracak olan 38 üyeli Milli Birlik Komitesi üyeleri de yeminlerini ettikten sonra 2. Meclis binasının genel kurul ve komisyon salonlarındaki çalışma düzenlerini kurmuşlardı. Geriye devletin 3 erkinden yargı erkiyle yani adalet mekanizmasıyla ilgili öncelikli konunun düzenlenmesi kalmıştı. O konu da malum, ihtilal gününden itibaren gözaltına, ilk günlerdeki resmi deyimiyle muhafaza altına alınan ve çoğu yassı adaya gönderilmiş olan eski iktidar mensuplarıyla ilgili işlemlerdi. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 234.